Hayırlı günler değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz,
hoş
sefalar getirdiniz.
Eyvallah.
Nasılsınız, afiyettesiniz hocam?
Teşekkür ederim, hamdolsun gayet iyiyim. Zaten bu yolculuklar, seferler, seyahatler,
evet,
herkese olduğu gibi bana da iyi geliyor.
İyi geliyor. Evet. Şimdiki seferiniz neredendi hocam? Çorum'dan.
Sabah Çorum'dan geldim.
Evet.
Efendim, kitap fuarı var, hı-hı, Çorum'da. Kitap fuarında kitaplarımı imzaladım. Efendim, İmam Hatip Lisesi'nde bir konuşma yaptım. Çorum'un tarihi mekanlarını bana gezdirdiler. Efendim, güzel bir program oldu. Sabahleyin erkende 5.30, daha doğrusu 5.45 uçağıyla geldim. Hani derler ya, ayağımın tozuyla da buraya, stüdyoya geldim.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençlerin kitaba, ayaklı kütüphanelere, kitap dostlarına ilgisini şimdilerde nasıl buluyorsunuz? Gençlerle bir araya geliyorsunuz,
evet,
muhtelif programlarda.
Ümit varım, tabii hoşuma gidiyor. Gençleri eğer hocaları, öğretmenleri iyi yönlendirebilirse, iyi yönlendirenlerden ben de biliyorum ki,
evet,
netice alınıyor. Efendim, bütün mesele onların başında bulunan kimselere, yetkili kimselere, ki bunlar anneler, babalar, efendim yakınları, tabii ki başta öğretmenler olmak üzere önemli bir kitle, çocukları, gençleri kitap okumaya, hı-hı, kültüre, ilme, irfana yönlendirirse gençler hiç alakasız kalmıyorlar. Evet. Bütün mesele onlara böyle, ne diyelim, kanatları germek gerekiyor.
Hı-hı. Evet, yani, o zemini oluşturmak.
Tabii, tabii, tabii. İlgi gösterirseniz onlar da size ilgi gösteriyor. Hı hı. Bu işler biraz da karşılıklı oluyor tabii. Efendim, işte bu son kitap fuarında da az önce de söylediğim gibi Çorum'da karşılaştığım manzara hakikaten güzeldi. Büyük bir kuyruk oluştu. Kitaplarımı, hı hı, da okumuşlar. Konferanstan sonra, konferansın bitiminde de hayli öğrencimiz soru sordu. Sorularından anladım ki ciddi ciddi okumuşlar, hı-hı, kitapları. Bu güzel bir şey. Tabii orada öğretmenlerine de teşekkür ettim. Efendim, bunu Türkiye geneline teşmil ederseniz bu manzarayı, elbette ümit var olmak gerekiyor. Ama tabii gayretimizi de çoğaltmamız icap eder.
Evet, zaman zaman gazetelere de, haberlere de yansıyor. Böyle karamsar tablolar çiziliyor. İşte toplum, evet, olarak okumuyoruz, kitaplara alaka göstermiyoruz. Ama manzara da hep böyle değil herhalde hocam. Okuyan bir,
yok,
gençlik,
yok,
de
var,
yavaş,
var,
yavaş.
Tabii var. Yani belli bir kitle
intişar
var.
İntişar ediyor.
Çok fazla karamsar tablo çizmemek lazım. Velev ki o denilen doğru bile olsa.
Evet.
Efendim, bir öz eleştiri yapmak lazım. Niye okumuyoruz?
Hı hı,
evvela
niye
kendimizden
okumuyoruz?
Başlayalım.
Doğru.
Niye okumuyoruzun cevabını verirken zaten okumaya başlayacağız demektir.
İnşallah. Evet. Hocam, bugünkü Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında geçtiğimiz günlerde Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan Bin Kur'an-ı Kerim Yazan Hattat başlıklı yazınızdan yola çıkarak,
evet,
bu yazı medeniyetimizin pırlanta isimleri üzerine konuşalım istiyorum.
İnşallah.
Zengin
inşallah
bir yazı medeniyetimiz var değil mi
şüphesiz,
hocam?
Şüphesiz tabii, yazı medeniyetimiz nasıl olmasın ki? Efendim, söz uçar, yazı kalır,
evet,
sözünün de ifade ettiği gibi bilenlerin bildiklerini gelecek, hı-hı, nesillere aktarması için yazmaları gerekiyor. Ecdadımız bu görevi hakkıyla yerine getirmiş. Bugün kütüphanelerimizi dolduran Arapça, Farsça ve diğer dillerdeki eserler tabii ki bu söz uçar, yazı kalır, hı-hı, sözüne verdikleri ehemmiyeti, önemi gösteriyor. Evet, medeniyetimiz okuma, kitap medeniyeti olduğu kadar yazı medeniyeti, daha doğrusu yazı medeniyetinin neticesi zaten, hı-hı, kitaptır.
Hı-hı.
Dolayısıyla biz tabii yazı medeniyetinin en önemli göstergesi nedir deyince hemen aklımıza hattatlar geliyor.
Evet.
Evet, en güzel meslek. Bir kere yazı, hattatlık elin dilidir.
Hattatlık,
evet,
elin dilidir.
Elin konuşmasıdır. Hı-hı. Efendim. Ve bir hattat mesleğini icra ederken, efendim, o güzel yazılarını yazarken mutlu olur. Hatta bana sorarsanız sağlıklı olur.
Evet.
Efendim, ruhen ve manen sahibini gençleştirir. Yazıda böyle bir iksir vardır, bir güzellik vardır. Efendim, hatta bir kitapta okumuştum. Kalem ağlarken kağıt gülümser diyor. Kalemin ağlaması ne demektir? Ucundan mürekkep akıtması demektir. Efendim, kağıdın gülümsemesi ne demektir? Yazıya dönüşünce o mürekkep kağıtta evet. gülümsemiş oluyor. Efendim, demek ki bütün yazılar kağıtların ve kitapların gülümsemesidir dersek yazı medeniyetinin ne kadar önemli bir medeniyet olduğunu dile getirmişizdir. Biz sadece kağıtlara yazmadık ki.
Doğru.
Değil mi? Kitabeler yazdık, taşlara yazdık, halılara yazdık, tabiata yazdık. Yani yazı medeniyetinin nakış nakış efendim her türlü eşyaya işledik. Yani mesela kabir taşları 200 sene, 300 sene öncesinden günümüze gelmiş kabir taşları aynı zamanda Osmanlı'nın yazı medeniyetine verdiği önemi göstermesi bakımından son derece cali bir dikkattir, dikkat çekicidir.
Tabii o kabir taşlarını biz bugün ne kadar okuyabiliyoruz?
Ne kadar okuyabiliyoruz? Maalesef yeteri kadar okuyamıyoruz. Efendim, çünkü istifli yazılar var, süslü yazılar var. Efendim, yazıların türleri var tabii. Celi sülüs var, küfi var vesaire. Sadece böyle ben alelacele yazılmış bir metni, basit bir metni, işte ne diyelim, matbu bir metni okuyabiliyorum, Osmanlıca biliyorum diyen kimselerin de bu kitabeleri ve kabir taşlarını rahat bir şekilde okuyamadığını görüyoruz. Çünkü onlar bir ihtisas işidir. Doktorlukta bile böyle değil mi? Tıpta bile her hastanın ayrı bir tabibi var. Bu da ihtisas. Osmanlıcanın da ihtisas sahalarına ayrıldığını biliyoruz. Matbular var, yazmalar var, yazmaların türlü türlüsü var. Efendim, ama hepsi işte yazı medeniyetinin birer göstergeleri. Tabii hattatlar bu konuda son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'i eskiden tabii matbaa olmadığı için elle yazılıyordu ve kitaplar ikiye ayrılır. Matbu kitaplar, yazma kitaplar diye. Efendim, matbaanın gelmesiyle birlikte yazma işi yine devam etti ama tabii eski ihtişamını da biraz kaybetmiş oldu. Hatta matbaa Türkiye'ye ilk defa gelince hattatların efendim hoş karşılamadıklarını görüyoruz. Ve bunu bazıları yanlış anlıyor, yanlış lanse ediyor.
Nasıl hocam, biraz açar mısınız?
Şöyle mesela efendim işte tepki gösterdiler. Niye? İşte matbaa gavur icadıdır falan filan, öyle şey olur mu? İslam'da ilme irfana böyle karşı çıkma diye bir şey yok. Hayır, bu bir meslekti hattatlık ve çok sayıda bu işten geçimini sağlayan kimseler vardı. Sadece hattatlıkla bitmiyor. Eserin müellifi var, mütercimi var, musannifi var, operatörü var. Bunlar hep elle yapılan işler efendim. Hatta derler ki hattatlar toplanmışlar. Divitlerini, mürekkeplerini, kağıtlarını ve diğer bir takım malzemeyi efendim böyle sembolik olarak tabuta koymuşlar ve bu iş artık, bu meslek öldü. Cenaze namazını kılmaya gidiyoruz diye böyle gösteriler yapmışlar derler. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim kelamullah olduğu için onun yazılmasında diğer kitaplara nazaran daha fazla ciddiyet olması gerekiyor. Hürmet olması gerekiyor. Ona saygısızlık yapmamak gerekiyor. Ecdadımız bu konuda azami dikkati göstermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim yazarken. Bu vesileyle söylemek gerekirse İslam dünyasında en meşhur hattatlar bizde yetişmiştir. Osmanlı döneminde çok güzel hattatlar evet. var. Ama unutmayalım ki ondan önceki dönemlerde de meşhur hattatlar var ki bunların dünyaca ünlü olanı Müstasimi diye bir zat-ı şeriftir ki hatla alakalı eserlerden, biyografi kitaplarından öğrendiğimize göre uzun bir ömür yaşamış bu zat-ı muhterem. 160, 170 hatta 180 diyenler var. Efendim, bu uzun ömrü yadırgamamak lazım. Allah'ın bazı kullarına böyle uzun ömür verdiğini biliyoruz. Bizde bile var. Yani hattat değil ama bir zar ağamız var ki o da 160 sene yaşamıştır.
Evet.
Yani biz bilemeyiz. Ve bu uzun ömrü Kelamullah yazmak ya. Suretiyle daha da uzun etmiştir bu zatı.
Bereketlenmiştir.
Tabii. Teberrüken yazmıştır. Rivayete göre 1000 tane Kur'an-ı Kerim yazdığı söyleniyor. Allah. Evet. Müstasimi. Bunu karıştıranlar da var. Geçenlerde dersem epey oldu. Efendim bir gazete yazısında, köşe yazısında okudum. Sözüm ona bu zattan bahsediyor. Mu'tasım diye yazmış. Efendim Mu'tasım Abbasi halifelerinden biridir.
Evet.
Müstasim. Müstasimi efendim diye bilinir. Kilis-i Rıfat Bilge'nin zannedersem hazırladığı bir hattatlarla ilgili kitap var. Kaynak olarak güzel bir eserdir. Orada bu zat hakkında malumat veriliyor.
Evet. Abbasiler döneminde mi yaşamış hocam
evet,
bu hattat?
Evet. Amasyalı olduğu söyleniyor. Amasyalı olduğu söyleniyor. Efendim biz de tabii hangi birini sayalım? İkinci Bayezid'in hocası ta şehzadeliğinden beri Amasya'da şehzadeyken hocası olarak bilinen Şeyh Hamdullah vardır ki bizde hattatların piri kabul edilir. Üsküdar'da yatıyor Karacaahmet mezarlığında hattatlar sofasında. Çok muhterem bir zattır efendim ve koskoca Osmanlı padişahı ona çok hürmet edermiş. Hatta yazı yazarken arkasına yastık kormuş ki rahat bir ortamda yazsın veya ayakta mürekkebini, hokkasını tutarmış diye böyle rivayetler vardır. Doğrudur. Osmanlı padişahlarının birçoğu hemen hemen hepsi ilme, ulemaya, alime, sanatkara saygı gösteren insanlardı. Unutmayalım ki 2. Bayezid de Fatih'in oğludur. Fatih de zaten başta Akşemseddin olmak üzere hocalarına son derece hürmet gösteriyordu. Hatta ona isnat edilen şöyle bir söz vardır. Ben İstanbul'u aldığıma bu kadar sevinmiyorum ama Akşemseddin gibi bir mutasavvuf, bir alim zatla aynı mekanı paylaşmak beni asıl mutlu eden budur diyor. Fatih'in büyüklüğü bu.
Padişahlar arasında hat sanatıyla da yakından alakadar olanlar var değil mi hocam?
Var çok işte 3. Ahmet, 2. Mahmut efendim diğer padişahlar da var eserleri var. Çünkü evet. Bizim Üsküdar'da meydandaki çeşmeye bakınız.
3. Ahmet Çeşmesi.
3. Ahmet Çeşmesi Lale Devri eserleridir onlar biliyorsunuz. Topkapı Sarayı'nın önünde vardır. Efendim işte Tophane'de vardır. Üsküdar meydan çeşmeleri derler bunlara. Üsküdar'daki meydan çeşmesinin 4 duvarında, 4 cephesinde 4 kitabe vardır. Bunlardan sadece deniz tarafında olan kitabeyi bizzat padişah kendi eliyle yazmıştır. Nitekim Han Ahmet diye de imzası vardır. Lale Devri Padişahı 3. Ahmet. Onun bir levhası daha var. Gülnur Şemetullah Valide Camii'nde duruyordu yakın zamana kadar. Şimdi ne olduysa sırra kadem bastı. El cennetü tahte akdamil ümmahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Manasındaki hadisi şerifi padişah bizzat kendi eliyle yazmış. Ve annesi o camiyi yaptırdığı için Gülnur Şemetullah Valide Sultan ona ithaf etmiş. Uzun müddetten beri camisinde minberin sağ tarafında evet. Asılı duruyor idi. Tabii padişahların daha çok eserleri var. Hakikaten Osmanlı padişahları şairdir, hattattır, bestekardır, başka sanatları vardır. İşlerinde marangozluk yapanlar dahi vardır.
Mesela bu 2. Abdülhamid'in.
Abdülhamid'in tabii marangozluğu meşhurdur. Kuyumculuk yapanlar var. Kanuni Sultan Süleyman. Sanatla uğraşmak insanı az önce de söylediğim gibi gençleştiriyor, dinçleştiriyor. Bedii duygularını galeyana getiriyor. Yani insanı terbiye ediyor. Nezahet kazandırıyor ki o bakımdan sanat son derece önemli. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim yazan bir insan yazı medeniyetinin bütün manevi zevklerini doya doya tadıyor demektir.
Evet, hat sanatıyla meşgul olanların hocam çok fazla göz rahatsızlığına maruz kalmadığı da ifade edilmiş.
Doğrudur.
Sadra şifa doğrudur. Olduğu gibi göze de şifaymış.
Elbette tabii ki niye göze şifa olsun? Zannedersem şöyle bir söz belki de hadis-i şerif tam hatırlayamıyorum. Hafız dahi olsanız Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyunuz diye bir tavsiye var. Bundan anlaşılıyor ki işte gözün de payı vardır efendim. O gözde o güzel yazılardan payını alıyor. Gözler nasıl ziynetlenir? Böyle ziynetlenir.
Evet.
Tabii yani mesela işte derler ki böyle gece vakti parlak yıldızlara bakmak, gökyüzüne bakmak, işte denizlere, okyanuslara bakmak, maviliklere, yeşilliklere bakmak efendim gözleri ziynetlendirir. Buna ilavede bulunmak lazım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e bakmak, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan kıymetli eserlere bakmak da gözleri ziynetlendirir. Hadi biraz daha ileri gidip şöyle de diyebiliriz. Efendim Osmanlı eserlerini seyri temaşa etmek, Sultanahmet Camii'ni, Süleymaniye Camii'ni dışarıdan, uzaktan şöyle bir seyretmek de tahmin ediyorum ki gözlere iyi gelir, şifadır efendim.
Evet, ruha da huzurdur, evet. Doğru. Şimdi hocam hazır söz hatlatlardan ve yazı sanatının açılmışken bir de Kayış Sade El Hac Osman Efendi'den de söz evet, edelim isterseniz. O da meşhur hattatlarımızdan.
Meşhur iki hattat, ya Osman ismini taşıyan iki meşhur hattatımız var. Bazen bunlar isim olarak da birbirine karıştırılır. Bunlardan Hafız Osman diye bilinen efendim hattatımız Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi tekkesi haziresinde yatıyor. Çünkü kendisi de Sümbül Efendi Hazretlerine mensup imiş. Efendim Sümbüliye tarikatine mensup imiş. Yani bunun çok hikayeleri vardır. Vav hikayeleri. O çok tekrarlandığı için bir kere daha tekrarlamayalım. Hani benim için de bir vav yaz. Evet. Yahut bir vav daha yaz diye söylenen menkıbeler vardır. O kadar vazife şinas bir hattat ki efendim bir mazeret beyan edip dersine gelemeyen veya geç gelen bir talebesine dahi ders vermenin yollarını ararmış. Mesela yolda karşılaşırsa hemen işini gücünü bırakır, yolda dahi olsa o talebesine dersini verirmiş. Mühim bir hattat. Bir de Kayışzade Osman Efendi var ki o da meşhur bir hattat. O da Karacaahmet mezarlığında yatıyor. Çok güzel bir kabir taşı var. Efendim zannediyorum 103 Kur'an-ı Kerim. 102 mi 103 mü? Efendim Kur'an-ı Kerim yazmıştır. Hatta son yazdığı Kur'an-ı Kerim bitmemiştir. Na tamam dediler eskiler ona. Hatta güzel bir latife vardır. Onu da cennette tamamlayacak diye efendim söylemişlerdir.
1894 yılının Ramazan ayının 4. gecesi teravih namazını
kıldırırken evet şu ne kadar güzel bir şey değil mi? Kur'an yazarken, namaz kıldırırken
son nefesi veriyorsun.
Son nefesini vermek çok manevi açıdan son derece cali bir dikkat, bir gelişmedir.
Zaten Merkez Efendi
Kabristanı'nda evet. Kabir taşındaki yazı çok güzeldir. Okunaklı bir yazıdır. Tabii daha çok hattatlarımız var son dönem. Tabii bendenizin mesleği hattatlık olmadığı için onları şimdi uzun uzun anlatacak değilim. Ona vaktimiz de müsait değil ama bu sahada yazılmış kıymetli kitaplar var. Onları okumak lazım. Has sanatıyla ilgili bizim Uğur Derman Bey'in çalışmaları var.
Eşi efendim, Çiçek Hanım'ın da.
Çiçek Hanım'ın ve bizim hemşehrimiz Profesör Muhittin Serim Bey'in bu konuda güzel kitapları var. Onları okumak lazım. Eskilerden yine bir Şevket Radon'un bir hattatlarla ilgili gayet mufassal bir kitabı var. Daha çok ben büyük bir memnuniyet duyuyorum yani hat sanatına, tesip sanatına, diğer Osmanlı sanatlarına büyük bir alaka var ve bu alaka gittikçe çoğalıyor.
Evet, son zamanlarda hat sanatıyla, tesip sanatıyla alakalı birçok kurslar hizmet veriyor. Bu kurslara gösterilen rağbet de demek ki bu sanatların hala bugün diri ve canlı olduğunu bizlere gösteriyor hocam. İnşallah, gençler nezdinde.
İnşallah tabii, daha da çoğalacak.
İnşallah, inşallah. Ama anlattıklarınızdan, anladığımız, yazdıklarınızdan, okuduklarımız bizim gerçekten muhteşem zenginliklerle dolu bir medeniyetimiz olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Sadece
tabii ki, tabii ki.
Bu yazı medeniyetinden bile yola çıkarak bunları söylemek mümkün. İnsanın ruhunu incelten, daha böyle zarifleştiren sanatlar değil mi hocam
tabii.
Bunlar?
Hassasiyet kazandırır, nezaket kazandırır, nezahet kazandırır. Ruhları dinlendirir, bakanların da gözlerini dinlendirir. Evet, bütün kitapların ana maddesi kağıttır. Kağıdı az önce söylediğim gibi gülümseten ise yazıdır. Bak, kitabe sanat diyoruz buna. Arapçadan geliyor değil mi? Ketebe yektübü. Efendim bak ne kadar kelime türemiş. Katip diyoruz, yazıcı demek. Kitabe diyoruz, işte taşa veya benzeri eşyaya yazılıyor. Mektup diyoruz efendim, o da kağıda yazılıyor. Evet, yani bu kelimelerin tedavi ettirdiği başka kelimeler de var. Kalem diyoruz, hokka diyoruz, mürekkep diyoruz, ahırlı kağıt diyoruz vesaire. Yani bir kelime değil ki bunlar. Dolayısıyla kültürümüzün, medeniyetimizin ne kadar zengin olduğunu, çeşitli olduğunu gösteriyor.
Hocam şimdi bugün Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan yazınızı okudum yayına girmeden önce. Böyle insanın kulağını olduğu kadar kalbini rahatsız eden muhtelif seslerden bahsediyorsunuz. Şimdi bu konuyu konuşurken şu geldi hatırıma. Bu sanatlarla uğraşan, güzel sanatlarla uğraşan, bizim İslam sanatlarıyla bir şekilde meşgul olan bir insanın bir kabalık yapması, bir nezaketsizlik yapması düşünülemez herhalde.
Düşünülemez değildir. Yani böyle ne bileyim artık çok mecbur kalmadıkça ağzından kötü ses çıkmaz.
Ayarı çünkü bozuk sesler çıkmaz.
Çünkü sanatlar insanı güzelleştirir. Ayarı bozuk sesler o kadar çok ki günümüzde maalesef. Sizi bilmem ama ben çok rencide oluyorum, rahatsız oluyorum. Yaratılıştan da böyle bir hassasiyetim vardır. Yani halen de bu hassasiyetim devam ediyor. Gemide yanıma oturan insan hızlı bir şekilde oturunca böyle yanındakini zıplatıyor neredeyse. Kardeşim yavaş otur yahu. Şimdi bak huzurumuz kaçtı artık. Yetkililer de bu sözlerimi inşallah duyarlar. Bu Üsküdar Eminönü arasında veya Eminönü Kadıköy arasındaki gemilerde böyle bir huzursuzluk görülüyor. Nasıl?
Nasıl?
Mesela karşılıklı iki televizyon var. Sesini çok fazla açıyorlar. Bu 15 dakikalık yolculukta kardeşim ben o gürültülü programları dinlemek zorunda mıyım? Ya elimdeki gazeteyi rahat okuyacağım ya da denizi, mavilikleri, martıları güzel seyredeceğim efendim. Yani insanlar mecbur değiller o tartışmaları, magazin programlarını yüksek sesle dinlemek zorunda değiller. Bu tacizdir. Şimdi biz taciz deyince hem başka türlü anlıyoruz.
Evet.
Tacizin bin türlüsü var. Sesle yaparsın, gürültüyle yaparsın, bakışlarınla yaparsın, tavrınla yaparsın. Bunların hepsi taciz etmektir. Tacizin manası ne? Rahatsız etmek, tedirginlik çıkarmak vesaire. Aciz bırakmaktır aslında. Arapçadan gelen aciz bırakmak. Evet, maalesef bu lüzumsuz sesler hepimizi taciz etmeye devam ediyor. İşte maalesef bu telefon sıkıntısı var tabii bir de şimdi. Telefon bir haberleşme aletidir. İhtiyacından fazla kullandığın zaman taciz aleti haline dönüşür. Yani şimdi Eminönü'nde vapura biniyor vatandaş. Üsküdar'a varana kadar 15-20 dakikalık bir süredir sürekli konuşuyor. Ve sağındaki solundaki vatandaşların rahatsız olacağını aklına dahi getirmediğini şuradan anlıyoruz ki sesini yükselttikçe yükseltiyor. Hatta bazen ailevi problemleri dahi birbirlerine anlatıyorlar. Biz de bilgi sahibi oluyoruz tabii.
15 dakikada evet. Bütün bir hayatına
ya maalesef vakıf bu oluyoruz. Yani maalesef. Siz de böyle insanı üzen, rahatsız eden manzaralarla sık sık karşılaşmışsınızdır.
Ben tabii çok hocam, karşılaşıyorum. Telefonla evet. Konuşurken yani ocaktaki kabağın üzerine
tabii.
İşte fıstıkları, cevizleri
tabii ne varsa
diye sorup kabak tadı veren sohbetleri.
Evet. Evet, eskilerin bir sözü oluyoruz. Vardır tabii yani şöyle güzel bir tarif vardır. Medeni insan kime denir? El cevap eşyaya hakim olmasını bilen kimseye denir.
Bir dakika hocam, medeni insan kime denir? Eşyaya hakim olmasını bilen kişiye denir.
Evet.
Yani eşyaya hakim olmaktan kasıt.
Eşyaya hakim olmaktan kasıt o eşyayı yerinde, zamanında ve yeteri derecede kullanma sanatıdır.
Evet.
Yani şimdi o anda telefon sana hakim oluyor. Sen çünkü ona eşya olduğu halde sen ona hakim olamıyorsun. Diğer eşyalar da buna kıyasla. Efendim bunu yapamıyoruz. Ölçüdür bu. Dengedir, nizamdır, intizamdır, hassasiyettir. Neticeyi önemsemektir. Kardeşini düşünmektir. Kim olursa olsun. Başkasına rahatsızlık verme hakkımız yok. Bu da eşyayı güzel kullanmakla alakalıdır. Hatta mecellede adaletin tarifi de böyledir. Adalet
nasıl?
Nedir? Eşyayı yerine koymaktır diyor.
Adalet eşyayı yerine
tabii,
koymaktır.
Mecellede tarif böyledir. Yani bundan maksat Eşyayı kullanmayı bilmek ve işi ehline vermek demektir. Ya ne güzel, işini güzel yapan bir insanla sohbet etmek, yolculuk etmek insanı mutlu eder. Evet. Eşyayı hor kullandı mı efendim, o zaman zarar vermiş olur maalesef.
Ağır. İbn Arabi Hazretleri'nin hoca meşhur bir sözü vardır. Havaya iyi davran, suya iyi davran, tabii, toprağa iyi davran,
eyvallah,
eşyaya iyi davran diye başlar söze. Tabii, çünkü tabii. Siz de sıklıkla sohbetlerinizde ve yazılarınızı ifade edersiniz. Cansız hiçbir varlık yok.
Yoktur tabii, kesin.
Cemadat.
Cemadat diyoruz ama ya. Efendim, cemadatın cansız varlık olduğunu kastetmek de ayrı bir hamakat olsa gerektir. Tabii.
Evet.
Yok. Kainatta öyle bir şey yok. Bizim cansız diye bildiğimiz veya öyle kabul ettiğimiz eşyada nötronlar var, elektronlar var.
Protonlar var.
Bizim bilemediğimiz ilmin, fennin hala tespit edemediği belki bazı hususlar var. İleride onlar da çıkacaktır. Sen onlara nasıl cansız diye bir nevi hakaret gözüyle bakarsın? Yok. Rahmetli Nurettin Topçu kitaplarında hareket felsefesi üzerinde fazla durur. Fazla durmakta da haklıdır. Çünkü bütün kainat, zerreden tut şemslere kadar, hücrelerden tut efendim gezegenlere kadar her şey hareket halinde. Sen insan olarak nasıl hareketsiz kalırsın manasında efendim çok böyle vurgulayıcı, nakış nakış işleyici cümlelerle insanları galeyana getirir, okuyucularını harekete geçirir. Hazreti Mevlana da böyledir. Mesnevi baştan sonra ilahi harekatı izahtan başka bir şey değildir. Sema da öyledir efendim. Değil mi? Yerlerden alıp göklere çıkarmaktır. Evet. Gezegenlerin dönmesi, yıldızların, dünyanın, değil mi? Zaten biz bu klasik eserlerimizi, Mesnevi'yi ve diğer mutasavvıfların eserlerini okursak hareketin ne manaya geldiğini pek güzel anlamış oluruz.
Evet. Nurettin Topçu'nun Hareket dergisi vardı hocam.
Tabii tabii, biz çok okuduk gençliğimizde onu, evet.
Şimdi halen daha herhalde ona ciltli olarak ya da eski sayılara
eski
bir şekilde ulaşmak.
Evet, yeniden yayınlamışlar geçenlerde gördüm.
Bilhassa, dergah yayınlarından.
Evet evet, dergah yayınlarından çıktı. Dergi meraklısı arkadaşlara duyurulur. Bilhassa dergileri ciltli halde toplamayı, muhafaza etmeyi çok seven arkadaşlarımız var. Onlar için ilgi çekici tabii bunlar. Önemli yazılar vardı bizim gençlik yıllarımızda bu dergide. Rahmetli Cemil Meriç de yazdı orada.
Hareket
evet,
dergisinde.
Hareket dergisinde. Evet. Nurettin Topçu, Cemil Meriç efendim, işte daha var tabii. Emin Işık Hoca ki halen hayatta, Allah ömür versin. Bir nevi bir ekol oluşturmuştu o dergi. Bütün sayıları değilse de bir hayli sayısı benim kütüphanemde de var. Dergi meraklısıydım yani.
Evet, geçtiğimiz günlerde de hocam yine bir dergi fuarı vardı Sirkeci Garı'nda.
Evet, evet,
ziyaret
biliyorum.
Edebildiniz
gittim,
mi?
Gittim, gittim. Bir ton da dergi verdiler zaten.
Evet.
Efendim, kütüphanede dergi koyacak yer kalmadı. Bakalım ne olacak. Dergi sevgisi bize Allah'tan bir vergi, ne diyelim.
Hocam, kitapları ve dergileri eve getirirken ya da kütüphanenizde yer açarken zorluk, sıkıntı yaşamıyorsunuz değil mi? Eve sokmakta bir problem olmuyor inşallah.
Olmuyor, çünkü 10 derste eve kitap sokma programını gayet iyi biliyorum. Usulü vardır bu
evet.
İşin. Bazı hocalarımız öyle diyorlarmış. Yahu eve kitap getirdiğini görmüyoruz hocam.
Ama
hanım öyle diyormuş mesela bazı hocalarımız. Ama kütüphanede durmadan şişiyor. Nasıl oluyor bu? Tabii ya, onun bir usulü vardır tabii.
Değil mi? Tabii. Evet hocam. Şimdi bugün hat sanatından, hattatlardan bahsettik ve bu ve benzeri gerçekten İslam sanatlarının insanın ruhunu nasıl incelttiğinden bahsettik. Bizi tabii anneler dinliyor hocam, babalar dinliyor. Çocuklarını, gençlerimizi bu sanata yönlendirmek, teşvik etmek için. Hocam bize ne tavsiye eder, ne yapabilir, ne yapalım da biz çocuklarımızı bu hat sanatıyla buluşturalım, onların ilgisini çeksin, merakını cezbesin diyorlar. Ne cevap verirsiniz hocam? Annelere, babalara tavsiyeniz ne
cevabı
olur?
Cevabı kolay. Evvela anneler, babalar kendileri meşgul olsunlar. Hmm. Çocuklara iyi örnek olmuş olurlar böylece.
Evet.
Yani kendisinin yapmadığı bir şeyi tavsiye etmek belki iyidir ama netice alma bakımından o kadar da önemli değildir. Mesela kendisi böyle güzel sanatlarla meşgul olursa ne diyelim, rol model olmuş olur, özendirir. Çocuk hele küçük yaşlardaysa annesini babasını taklit etmeye, onun yolundan gitmeye, onun yaptığı işi yapmaya son derece meyyaldir. Bence bu önemli bir metottur, bir usuldür. Bunu tavsiye ederim. Efendim, ya veyahut da bu işi yapan sanatkarlarla, seven kimselerle onları arkadaş etmek gerekir. O da özendirme bakımından, kabul ettirme bakımından önemli bir yoldur. Ama dediğim gibi önce anne ve babaların bizzat kendileri örnek olmaları gerekir ki bu da bizzat yapmalarıyla mümkündür.
Hatta geç kalınmış sayılmaz hocam. Yani bazı anne babalar, benim yaşım kemale erdi, hani bu saatten sonra ben hatta nasıl uğraşıp meşgul olabilirim diye düşünebilirler ama...
İlmin, sanatın yaşı yoktur,
yoktur
kardeşim.
Evet.
Evet, yaşı yoktur, mekanı yoktur, zamanı yoktur, cinsiyeti yoktur. Yani benim ilgi alanım, ihtisas demeyelim çünkü ihtisas iddialı bir kelime olur. İlgi alanım Osmanlıca. Her kesimden insan geliyor bu derse. Hanım talebelerimiz var, erkek talebelerimiz var. Ortaokul ikinci sınıftan gelen bir talebemiz olduğu gibi 81 yaşında da bir talebemiz var.
Maşallah.
Evet. Öyle değil mi? Beşikten mezara kadar ilmi isteyiniz buyurmuyor mu Efendimiz? Belli bir süre yok ki burada. Beşikten mezara kadar. Evet, bir kere daha söylemek gerekirse ilmin, sanatın zamanı, mekanı, kadını, erkeği yoktur. Öyle deyip de kendilerini kandırmasınlar. Efendim, Mimar Sinan bile bu kadar güzel eserleri yapmaya 50 yaşından sonra başladı.
Ya şimdi ustalık eserlerini tabii, 80'li tabii. Yaşlarda
evet,
vermiş.
50 yaşından sonra başladı. Ama şimdi kendisini kandırmak isteyenler ne diyor? Bugün olduğu yaşım 50, 50 olduğu yüzümden belli diyor. Yani çok geçmiş gibi vakit. Hayır,
evet.
Hayır, öyle değil.
Hocam, şöyle bir tevafuk da var bugün. Bugün 18 Mayıs. Hattatlardan bahsettiğimiz bir kültür dünyamızdan manzaralar programında efendim vefatının da 34. seneyi devriyesinde son devrin büyük hattatlarından Hamit Aytaç Üstad'a da rahmetle yad edelim. 18 Mayıs 1982'de.
Şu Mayıs ayı ne kadar etmiş. Bereketli bir ay. Güzel insanların genellikle
evet.
Doğum ve vefat yıl dönümleri. Fatih İstanbul'u Mayıs ayında fethetti. Fatih ve yine bir Mayıs ayında, ki 31 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam, vefat etti. Diğer büyüklerimizin birçoğu da öyle. Hatta Hamit Bey'e ben yetiştim. Sirkeci'den Cağaloğlu'na çıkarken sağda bir han vardı, halen var. Kırık dökük bir Afitap Han'dı galiba. Orada odasında ziyaret ettim. Elini öpme şerefine erdim. İleri yaşlarını yaşıyordu o sırada tabii. Efendim, Diyarbakırlıdır kendisi.
Evet.
Diyarbakır büyük adamlar yetiştirmiştir. Ali Emiri'den tut Süleyman Nazif'e kadar. Cahit Sıtkı Tarancı'dan tut Sezai Karakoş'a kadar.
Hamit Aytaş onlardan biri.
Hamit, evet. Efendim. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Emiri Efendi'nin Fatih Camii Haziresi'ndeki kabir taşını da, kabir kitabesini de hatta Hamit yazmıştır. Çok enfes bir yazı. Hemşerisidir tabii, evet. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, güzel eserler bıraktılar. Bir hoş sada bırakıp alemi ervaha, alemi ebediyete intikal ettiler. Bakın eserleriyle yaşıyor bunlar. Evet. İkinci ömürlerini yaşıyorlar. Ömrü sani dediğimiz bu eserler okunduğu müddetçe Allahu alem onların amel defterlerine sevap yazılmaya devam edilecektir.
Evet. Sevaphaneleri açık, evet. Sadaka-i cariyeler.
Sadaka-i cariye.
Devam ediyor. Hocam, teşekkür ediyoruz.
Vakit var mı? Bitiyor mu yoksa?
Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz.
Küllü etin garip demiş Araplar.
Buyurun.
Her gelen yakındır.
Amin.
Değil mi? Zaman hı-hı durmuyor. Yani. Bir şey geliyor mu o yakındır. Efendim o zaman sen ona ayak uyduracaksın. Ha. Zamanı durduramazsın.
Evet. Kum saati hocam artık tersine doğru akmaya başladı.
Tabii, evet.
Hakikaten vadede oluyor evet, yavaş yavaş. Hepimiz evet için geçerli. Hepimiz dünyaya için geldiğimiz andan itibaren.
Tabii. Yani evet, ilk defa dünyaya gelen bir çocuk, doğum yapan, yani annesinden hı-hı doğmuş. Niye ağlar o çocuk demiş. Niye ağlıyor çocuk?
Doğru, evet, niye ağlar? Evet.
Gideceğini hatırladığı için.
Allah Allah.
Öyle derler yani.
O yüzden evet, her insan ölecek yaştadır evet diye boşuna söylememişler.
Evet, öyle demiş Muzaffer Efendi. Mecelle mecelle herkes ölecek ecelle dedi.
Ecelle. Marifet hocam işte merhum Hamit Aytaşlar gibi.
Evet, eser bu.
Programda ismini zikrettiğiniz hepsi birbirinden değerli. Yazı medeniyetimizin pırlanta isimleri gibi geride böyle güzel eserler, hoş sadalar bırakabilmekte. Sadaka-i Cariyeler'de. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Tekrar görüşmek üzere inşallah.
Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek Bey ile beraber bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte inşallah bir başka değerimizi Necip milletimizin Fazıl şairi Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi konuşacağımız bir kültür dünyamızdan manzaralar programında birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.